alakasız hisseder.
Felsefeden, bilimden, dinden, en başlığından falan.
Gibi hisseder. Evet. Şimdi varoluşçuluk da öyle diyor. Yani insan kendi seçer varoluşunu ve anlamını kendi seçer. Seçme özgürlüğü vardır.
Hani bu onun kendisi, için fırlatılmış hal diyor.
Yani evrende tek başına bulunmalı. Kendisi anlamlandırır yaşamı diyor. Hümanizm de biraz bunu söylüyor. Yani. Aslında yaşamın bir anlamı yoktur ama insan ona anlam katabilir. İnsan kendi değerlendirir. Ama bu Hegel'le şey anladım ben. Yani yaşam sadece insanın yarattığı bir anlam değil. Zaten anlam. Hı. Zaten kozmosla
anlamı kendisinde diyorsunuz.
Paylaştığı için zaten anlam.
Çok.
Onun için bu çok değerli görünüyor bana.
Yani kendinde değer olmayan bir şeye evet. Salt sizin dışarıdan değer katmanız. Yani insanın değer katmasıyla bu çok öznel bir şey olur.
Var
bir
kimse ya öznel zaten. Felsefeleri hep öznel.
Tamam onu söylüyorum.
Felsefeleri tamamen öznel.
Fırlatılmışlık o demek.
Felsefede nesnel. Ya klasik felsefede nesnel. Hegel'in felsefesinde evet, logos nesnel.
Hayır, var felsefe deniyorum.
Varoluş felsefe öznel.
Varoluş
felsefe tamamen öznel.
Varoluşçulukta gerçekten yani olmayan bir anlam üretiyorsun. Ya da üretemiyorsun.
Evet.
Çünkü hep özneye bağlı. Kendi diyorsun ki özgürlüğünü sen yaparsın. Kendin senin seçtiğin şeylerden oluşur falan. Yani klasik felsefe diyor ki anlam zaten tanrısaldır ya da logos'tadır ya da kendindedir. Yani hepsi aynı şey. Dolayısıyla insan o kendindeyi bulduğu zaman anlamı kendine kazanmış oluyor. Yani bir yerde hem üretiyor hem de var olan bir şeyi üretmiş oluyor. Yani
var olan bir şeyi bulgulamış.
Bulmuş oluyor ama yani, orada bir tür üretme gibi bir şey.
O var olanla birliğini ifade ediyor.
Evet, orada da bir şey var. Yani kendi ereğini gerçekleştirdiği zaman zaten onda potansiyel olarak var olan bir anlamı kazanmış oluyor. Yani gizli olanı açığa çıkarıyor.
Ama o zaman potansiyelleri yani koyulanları koyalı da araştırmak lazım.
Koyanla koyulan aynı şey. Yani Tanrı koyduysa koyulan şey de Tanrı. Yani insan şeyse belirli bir varlıksa onu belirleyen etmen logos ve ona insana koyulan şey de logos. Yani insan logosu bulduğu zaman kendini bulmuş oluyor ama aynı zamanda gerçeği
şimdi
bulmuş oluyor.
Şimdi insan böyle şeyleri düşünün hemen ayrım geliyor aklına.
Din bunu tasarımsal olarak formüle ediyor. Yani din sonlu düşüncenin ötesine geçemiyor dinsel bilinç. O yüzden mitler, öyküler falan bu tür böyle irrasyonel şeylerle gerçeğe yaklaşmaya çalışıyor. Dedik ya sonlunun ötesine, görüngünün ötesine geçmek çılgınca bile olsa sonluya takılıp kalmaktan İyi. Daha ileri bir şey durum. Yani bu sonlunun ötesine geçenler şey değil, hepsi şizofrenik değil. Yani dindarlar şizofrenik değil, mitolojiye inananlar şizofrenik değil. Gidip işte içine bakıp da orada bir şeyler bulmaya çalışanlar deli değiller. Normal insanlar
yani,
bunlar.
Thales arkesini su yaparken aslında orada şeyi aşmak istiyor. Yani o sonluğun uzaklaşma ve evrenseli yakınlama çabası değil mi o aynı zamanda? Yani su bir şeyle tamam sonlu
tabii orada felsefe henüz mitolojiyle
geçiş şeyi
geçiş
belki.
Mitolojiden sıyrılmamış yani.
Ama bir taraftan da oradaki o evrenseli arayışı insan çok ama görüyor bugünden bakınca özellikle.
Şimdi bak bu alan bir spekülatif bir alan. Kulluğu bir alan. Yani. Bunu kurmak yetenekle alakalı. Yani çok yetenekli insan çok iyi kurar.
Ya piramidin ötesine geç.
Hayır. Ya içine doğru kurguyu bulmak
lazım. İnsan kurar diyorsun değil mi? Ama işte onu dediğin zaman öznel diyorsun. Yani yetenekli insan kurar demek bu konu özneldir. Kendinde böyle değil
diyor. Peki bir anlamsızlık konusu var. Yani nedir o?
Neden anlamsız geldi? Başta
ses rahatsız ediyor mu?
Hayır.
Ses on tarafa geç.
Hayır. Tamam. Yani doktorun söylediği şeyi düşünüyorum da yani baştan itibaren kendinde zaten bir değerin var olduğunu söyledi.
Evet.
Değil mi? Doğru mu? Yanlış mı?
Doğru.
Kendinde değerin var olduğunu nasıl bilebiliriz ki? Yani bir şeye bildiğim kadarıyla yani değer katan şey insan.
Kendine değer,
kendine değer
nedir?
Şey nedir? Yani o şeye insana canlı ya da cansız değer veren şey zaten ben şey değil de veren kimse ya da canlı insan zaten. Ama dolayısıyla değer zaten onda değer vardı yani, insan olmasa da o değerli diyebilir miyiz böyle bir şey?
Potansiyel olarak
yani, değer kavramına şey geliyor bana, uymuyor yani.
Şimdi bir gezegen kendinde değerli gibi görünmüyor. Yani ama ona değeri insan veriyor ama evet, insanın ona verdiği değer haksız bir değer değil.
Olanı söylüyor, olanı
anlıyor. Başka yani,
o, değer vermiyor tamam. Aslında.
Ona tamam, ona bir şey demiyor. Ama o senin söylediğinle yani senin söylediği aynı şey değil. Yani benim anladığım
ben aynı. Ben
aynı şeyi
tabii gördüm. Evet.
Söyle.
Ya belki biraz daha açıklarsan anlayacağım yani.
Ha, şimdi evet. Şöyle, bu klasik Yunan'da hani klasik Yunan'ın çok eski arkaik dönemden ayrıldığı şey, yani Thales'le beraber başlayan felsefi dönemde kozmos diyorlar. Kozmos derken bir düzen, bir güzellik, bir hoşluk. Yani tanrıların gelişi güzel istedikleri gibi keyfi at oynattıkları bir yer değil de her şeyin belirlenimi olduğu, neden sonuç ilişkisinin olduğu bir düzen olarak görüyorlar. Evreni ve var olan her şeyi. Kozmos.
Yani kozmos olabilmesi için bir kere yasanın var olduğu.
Yasanın var. Yasalara evet, bağlı. Belirlenimleri olan, evet, düzenli.
Yoksa
yer.
Kaos yani.
Ama o kozmosu anlayacak olan da ne? Logos. Logos, logosla insan var. Yani evet. Logosla kozmosun evet. Örtüşmesi.
Örtüşmesi. Yani,
evet, ben bunu şeyde bilim felsefesini anlatırken hastanede dedim, evet, dinliyordum. Ne kadar güzel söyledin dedim. Kozmosla logos öpüşüyorlar dedim. Hayır öyle demiyorum. Yani, ama güzeldi.
Sen öyle anlamıştın.
Örtüşmesi. Yani kozmos logosla örtüşüyor.
Yani
o güzel olan. Biz logos dediğimiz zaman yani insan zihninin doğayı, evreni anlamak için kullandığı kategorilerle zaten kendinde var olan kozmostaki kategoriler aynı. Onun bilincine varıp birbirinin üstüne geliyor.
Örnekliyor.
Biz onu şey yapmıyoruz aslında.
Yani doğa yasasının varlığından söz ediyor. Anladığım kadarıyla.
Evet, doğa yasaları güzel. Ama doğa yasalarını yani, anlayan da logos.
Üstuatin diye ayırdığımız zaman, yani başlangıçta o temel üstünden hareket ettiğimiz zaman doğada zaten bir yasa var.
Peki
doğadaki yasanın yine aslında doğanın bir parçası insan. Yani logosun belirli bir logosla bir insandan bahsediyorsak şayet.
Evet.
O zaman o yasayı kavraması, anlaması.
Ne bir şey soracağım?
Yani o kendisi logosunda zaten var olan dediğiniz şey onu kastediyorsan tamam. Yani
onu kastediyor. Peki kozmos
ama değer olayı
onu biraz daha döneriz. Ben bir şey soracağım hemen. Kozmos tini içeriyor mu?
Kozmos tini içeriyor.
Gayet içeriyor tabii ki.
Niye gayet açar mısın?
Senin kozmosu değil mi?
Neden?
Tin nerede? Dolayısıyla içeriyor. Tin ayrı bir yerde ki kozmos dışında bir varlık değil ki.
Kozmos evren mi?
Kozmos neden? Doğanın kendisi değil mi zaten?
Değil mi?
Kozmos'dan bahsediyorsak
kendisi değil mi zaten?
Hiçbir şey ama hiçbir şey onun dışında değildir. Yani onun dışında bir şey evet. Kaldığı anda o kozmos.
O zaman kozmos ve evren işte. Öyle mi?
Tabii ki işte. Değil mi?
Evren deyince tabii insan genelde fizikseli düşünüyor ama tinseli de kapsıyor. Kozmos da kapsıyor o zaman.
Yani tinseli insan üzerinden kapsıyor.
İnsan
belirlemek lazım bence. Aynen, yani. Evet. İnsan üzerinden kapsıyor. İnsan dışında bir canlı zaman üzerinden bir tinsellikten bahsedebilir mi?
Hayır.
O zaman ama varoluşçu olarak geldiniz.
Nereye geldiğimiz önemli değil.
Varoluşçu felsefeye geldiniz.
Ben yani o
yani tin yerine insan kavramını geçirirsek şey olmaz, çok büyük bir yanlış olmaz. Ama insan, doğanın ve tinin birliği dendi. Çünkü insan tinden daha fazla, doğayı da. Ya da tin kendisinden daha fazla, doğayı da kapsıyor.
Doğanın ve tinin birliği dediğimiz zaman insan...
O zaman kozmos tini içeriyor. Dolayısıyla anlam o zaten. Anlam tinsel bir şeyse...
Ve orada oldu.
Evet.
Zaman kozmosda anlam var. İnsan kendin o anlamı şey bulmadıkça o anlam sadece edimsel değil.
Niye edimsel?
Kendinde.
Potansiyel. İnsanın anlamı bulması gerekiyor. Yani homo sapiensin tam gelişmesi gerekiyor. Özgürlüğünü kullanıp tam beynini tam açması gerekiyor. böyle şey gibi, çiçek gibi sonuna kadar açılması gerekiyor. Böyle şey gibi işte Türkler, İsveçliler, Amerikalılar falan, Çinliler,
tüm bunlar geçici şey, kategorilerde
timler. Yani henüz yeterince gelişmemiş, dar, yarı yolda bekleyen, yarı yolda devinen bir bakıma biçimler. Yani T'nin şeyleri, formları ya da şekilleri diyor, yani geç tart diyor. Yani bunlar şeyler, sonlu biçimler ve bunlara takılıp kalmak şey, o zaman prosaik denen şey, sıradanlık, düzlük.
Aslında ama çok ters, kolay tersi yani. De geçerli. Yani onu aslında dikkatten kaçırmamak lazım. Yani o geçici olan, aslında ussal olan bir dönem için, bir zaman için töresel
yani
olan...
Doğru, takılmak dedim evet. Ama yani, bunlar geçici.
Şey.
Ama orada fazla oyalandığın zaman, evet. Hele hele sonsuza kadar bayrağının dalgalanmasını istiyorsan...
Ya da onu evrensel yaptığın zaman, orada kaldığın zaman...
Ona irrasyonel.
Ama o insanlara acı geliyor ya. Niye sonsuza kadar dalgalanıyorsun?
İnsanlar
yine ilerlemiyor.
İnsanlar
sonlu şey olduğu için mi ağlamış?
Şimdi orada şu var. İnsanlar sonluyu da seviyorlar. İnsanlar putları da seviyorlar.
Yani orada sonsuzluğu istiyor ama sonsuz ilerlemeyi de istiyor.
O zaman çelişiyorlar kendi içlerinde.
Yani dünün evrenseli bugünün fenomeni ya da sonlusu o. Olduğunu hep
doğru mu? Yani sonluluk
dün evrensel
diye sevdiğim
bir süre sonra sonlu olan ve ona takılıp kalırsa
burada mesela
yani dışarıda bıraksaydık herhalde kozmos dışında bıraksaydık Ahmet Bey'in uçkusu mantığı olacaktı, öyle bir şey mi olacaktı?
O zaman varoluşçu gibi olacak.
O zaman Ahmet Bey biraz materyalist takıyor.
Hayır, hayır bir dakika hayır, öyle hayır. Bu soru
doğal yasalarından bahsettiği için
varoluşçularını yapıyorlar.
Sanki güzel var. Şimdi son bir yazıda bu mantık biliminin ön sözünde galiba insan anlamsızı, yani anlamsızla evet. Anlam arasındaki diyalektik.
Evet.
O önemli şey. Yani hani bütün hayat anlamsızsa
evet.
Demek esasında anlamı kendisinde içeren bir şey. Anlamı gören kişi anlamsız tabii. Der.
Evet. Sonra
o da doğru.
Yani anlam kozmoza içkin mi?
İçkindir yani.
Heidegger hayır diyor.
Bizim eğer bir sıkıntımız varsa bu anlam sorunuyla esasında dillendirmek istediğim şey anlam da değil. Yani gerçekten o varoluşu sıkıntıyı yaşayacaksa o anlamın da yani başka bir şeydir ki o dile gelmiyor ya da kavramsal olmuyor. Yani anlamsız diyeceğim ona ki gene anlamla ilişki kuracağım. İstediğim şey kavramsal bir şey. Yani
anlam... Dile gelmemesi olamaz.
Olamaz.
Yani dil şey değil.
Anlamlı ki anlamsız olur.
Heidegger bazen ulaşacak bir kapı var. Evet.
Ne? Varlığa bir dakika o zaman antiparantez açalım. Varlık nedir? Yani neye ulaşıyor? Heidegger varlığın anlamını bilmediğini söylüyor.
Anlamını bilmediğini
ya da ulaşmak için gerekir diyor.
Ulaşmak için şeyi kullanıp, Gazali'nin o halini kullanıp, evet. O tek başına kalmış halini kullanıp, onun iç aramasından varlığa ulaşmaya çalışıyor.
Varlık ama soyut bir şey.
Evet.
Neye ulaşacak? Varlığa ulaştığı zaman yokluğa ulaşmış olur.
Evet. Yalnızca varlık deyip kalır orada zaten.
Orada bir anlam bulamaz ki. Yani varlıktan başka bir anlam bulamaz. Başka her şeyde varlıktan daha fazla anlam bulabilir ama...
Bir tek varlıkta bulamaz.
Varlıkta sadece soyutlama bulabilir.
Soyutlama
o yüzden yaşam anlamsız diyecek. Ya da kozmos anlamsız diyecek. Galiba. Ya kozmos anlamı kapsıyor.
Kozmosun anlamsızlığı tartışılır ama.
Tartışalım.
Kozmosun anlamsız olabilir.
Kozmos anlamsız, kozmosun anlamı, yani varoluşun anlamı, kozmosa varoluş diyebilir miyiz?
Diyebiliriz.
Varsa ki dedi.
Ezeli varoluş diyebiliriz.
Varoluş çünkü varoluşun anlamsızlığıyla...
Dengi kozmosun. Varoluş.
Evet.
Ne varoluş?
Dengi varoluş. Evet. Kozmosu.
Öyle.
Ama kozmos kaos da içeriyor. Kozmos yani... Boşluk içeriyor, anlamsızlık da içeriyor tabii ki.
Kozmos kaosu içeriyorsa kozmos değil zaten.
Yani kaosla birlikte, entropiyle birlikte o da var.
Evet nasıl var? Onu konuşalım.
Yani şimdi bir entropi var, kötüye gidiş.
Dağılma.
Yani kötüden geliş var zaten, kaostan geliş var kozmosun. Şu kaostan.
Peki, ereksellikle entropi karşıtlar mı?
Evet. eleksellikle, entropiyi karşılar değiller. Seni birbirinden daha ağır.
Ya eleksellik organizasyona gidiyor.
Organizasyona gidiyor.
Ya da kendisi bir
bozulmaya gidiyor. Kimin yani, hızı daha fazla olacaksa
onlar karşıt olmalılar dediği gibi yani.
Ama karşıt olmalı ama yine de birbirini içeriyor. Biraz bozulma, biraz düzenli, bozulma, düzenli, bozulma, düzenli.
Evet.
Ya öyle bir döngüsellik mi var ya? Yani?
Döngüsellik değil de hani diyalektik.
Karşıtlık var. Yani birisi varsa öteki olduğu için var.
Şimdi aslında bilim iyice saçmalamaya başladı. Şimdi Brown'lardan bahsediyorlar. Sicim teorileri, 5 tane sicim teorisi ortaya aldı. Ondan sonra M teorisi başladı. M teorisi de şeyin Brown'lardan olduğunu söylüyor. Çok yani sicimleri artık şey yaptılar. Sicim şeklinden bırakıp membran şekline getirdiler. Brown membranın son faktörü. Membran şeklinde levhalardan oluşturduğunu, işte paralel bir sürü evrenin, sonsuz sayıda evrenin oluşturduğunu, işte çökmenin, çökmenin süper pozisyondaki çökmenin, çökme değil de başka bir evrene geçiş olduğunu falan söyleyip artık iyice hayal ürünü şeyler yazmaya başladı. Yani o tarafa doğru gidiyor.
Ama yine de burada bile kozmos kavramı işliyor.
İşliyor.
Usul bulmaya çalışıyor.
Şimdi ben bunda bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Yani sicim teorisinin, membran teorisine dönüşünün, kozmosun anlamı olması bu çok
yanlış olabilir.
Temel bir şey ya.
Bu ön sav, hipotez. Evet. Yanlış olabilir. Yani ön sav zaten olası bir şey. Yani gerçek değil.
Aranan ama ne orada aslında? O bile, bir tutarlılık, bir açıklama.
Evet. Tutarlık yeterli değil kozmosu anlatmak için. Ama yine de bir us arayışı, bir logos arayışı yok mu orada?
Kesinlikle yok.
Ha? Var. Var. Evet. Yani bilim adamı saçmalayabilir. Fizikçi saçmalayabilir. Yani çok belki de fizik tarihinde eğer bütün çabalara o bilim tarihine katarsak saçmalık şeyler çok çok çok fazla.
Hayır, metafizik diye ortalığı ayağa kaldıranlar metafizin kitap kendisini yapmaya
başlıyor. Evet, ona bilmiyorlar metafizin ne anlama geldiği
konu. Onu bilmiyorlar.
Metafizik
kelimeden tarihi koyuyorlar ortalığı.
Tabii, tarihi koyuyorlar ve ona benzer tasarımları koyuyorlar. Evet, yani bunlar barbar. O konuda bunlara barbar demek gerekiyor ve felsefesizlikten kaynaklanıyor bunlar. Yani bu,
ondan sonra
evrenin
anlayamadığı bir şeyle dolduruyor. Yani öyle bir hayal ki hayalin de ötesinde bir.
Ama yine de fizikçiyi kurguladığı için, metafiziğe sattığı için yani sırf o nedenle suçlamamak gerekir. Ama eğer kurgusu açıkça irrasyonelse o zaman ondan eminsek o zaman değersiz.
Kurgusunun irrasyonel olduğu bile belli değil.
Doğru, nasıl?
O bile belli.
Deneme yapıyor.
Deneme yapıyor yani, ve deneme yapması yapıyor. Şey değil. Deneme yaparken kendini bir an kaybedip ben gerçeğim diyorsa o sabuklama ama yine de o deneme özgürlüğünü onlara tanımakta bence yarar var. Çünkü yoksa yerinde sayacak. Belki o yanılsamadan bir başkasına sıçrayacak ve bir şekilde ilerleyecek. Yani bu özgürlüğü kısıtlamak şey değil. Hayal kur. Bazen insanlar şey diyorlar, hayal diyorlar bilimin şeyi, temel bilgisi falan.
Tabii o eter varlığını ispat etmek ona, için
tamam, bilim, neler yapıyorlar. Çünkü bizler genellikle şeyler, yani dar insanlar, felsefeye girmedikleri ölçüde çok dar insanlar.
İşte hayal, saf fizikçiler hayvandır diye.
Evet, o hayal imgelen gücünü onlara tanımak gerekir ve savunma noktasına bile varsalar. Çünkü yani birçok fizikçi var o şekilde böyle. Hipotez üreten ve hiçbir şeyleri yok yani. Rasyonel tarafları ya da dengeli tarafları yine de onları kınayamayız. Ya da yani biz kınasak da duymayacaklar zaten. Öyle değil mi? O zaman kozmos anlamı içeriyor. Ve Heidegger kozmosu anlamsız olarak görüyor. Çünkü Heidegger zaten baştan logosu siliyor. Anlam logosa da bağlı olan bir şey. Yani logostan ayrı bir anlam olabilir mi? Logosaltik. Logos yani öznel değil, nesnel ve anlamına bağlıysa o zaman yani logos anlama indirgemiyoruz ama anlam logosta devrilmiş bir şey. Kavram. Erek,
şey. Orada şey, bir çelişkiye düşmüyor muyuz gibi geliyor. Yani determinizme
düşüyoruz.
Düşmüyor.
Evet. Yani çelişkiye düşmemiz gerekiyor zaten.
Determinizme düşüyor.
devam.
O zaten deterministik
pozitif. O zaman özgürlük.
O da deterministik.
Özgürlük, logos. Eğer logos silersek, özgürlük silmez, logos silersek ve özgürlüğü silmezsek, Jean-Paul Sartre'nin yaptığı gibi, özgürlük birinin kendi özencine göre kendini yapması, seçme özgürlüğüne göre şunu ya da bunu seçmesidir demesi, o formüle gideceğiz. Yani öz olmadan...
Yani o kadar gündelik anlamda söylemiyorum.
Sartre o kadar gündelik.
Hayır hayır. Yani. Gündelikçileri yakalıyor. Gündelik bulduğunu
sayıyor. Sartre. Yani
kişinin, kişiliğinin oluşumuyla ilgili söylediği sözler için söylemiyorum. Yani genelde kavramsal bağlam içindir. Kavramsal anlamıyla söylüyorum özgürlüğü. Yani determinist ise kozmos dediğimiz, kozmosu kabul ettiğimiz vakit
özgürlük
dini de kozmosun bir parçası olarak kabul ettiğimiz
zaman. Harika. Yani gerçekten bunlar.
Evet. O zaman süper. O
yani özgürlük tam, oluyor?
Yani, tam determinizmin üstündeyiz yani. Tam deterministiz yani.
Evet. Ve tam olarak bu yine Hegel'in bayılacağı bir şey. Yani açıkça çatışkı bu. Evet. Antinomi.
Evet.
Yani özgürlük evet. Zorunluluktur diyorsun.
Doğrudan bana öyle geliyor. Evet.
Doğru. Doğru. Evet. Burada hiçbir şey söylemeyeceğiz. Doğru bu. Özgürlük zorunluluktur. Çünkü özgürlük özenç değildir. Özgürlük T'nin kendi doğasını, kendi özünü
serbest bırak.
Yani T'nin özü de kozmoz.
Var etmesi, gerçeklemesi. Yani özgürlük şey, T'nin kendi özüne göre kendini belirlemesi. Öz belirlenim denen bir şey. Özgürlük belirlenimsizlik ya da keyfi belirlenim değil.
Etimolojisi de güzel.
Evet. Türkçedeki özgürlük sözcüğünün evet, etimolojisi. Türkçe
etimolojik.
O zorunu gösteriyor.
Güzel. Yani o yansıtıyor
özgürlüğü. Kozmos özgürlüğü içeriyor. Yani kozmos sanki kendi o özdeksel yanında bile bir bakıma şey gibi kendi belirlenimine
şöyle
göre.
Şöyle bir soruca var o zaman yani özgürlüğün de bir yasası var. Evet. Dolayısıyla tabii. Özgürlük de ne kadar özgürlük? Evet. O zaman bir özgürlüğün niceliğine gelmiş gibi oluyor.
Hayır özgürlük hiç yani. Özgürlük değil. Özgürlük tamamen öz belirlenim ya da zorunluluk. Özgürlük, zorunluluk bu ikisi şey değil, yapay olarak bitişen kavramlar değiller. Özgür olmak demek, kendi özünün belirlenimine göre olmak demek. Ve bu zorunluluktan başka bir şey değil. Yani bir insan,
özgürlük değil.
Bir insan doğru olanı yaptığı zaman özgür olduğu için onu yapabilir ve doğru olanı onu doğru olanı belirleyen şey onun kaprisi değil, onun usu, onun kılgısal usu ya da duyucu olmayı.
Ya deminki tartışma yani, şeyimizde
zorunluluk var orada.
Şeyi söyleyebilir miyiz? Yasa ve değer T'nin özüdür aslında ve T onlarda devinirken kendi özünde devinmiş olur.
Süper. Tebrik ediyorum.
Böyle nasıl bir açıklar mısın?
Açılmaz. Yasayı ayırmak
yasa ve değer T'nin özüdür diyor.
Yasa ve değer
özüdür dedi.
T'nin dışarıdan aldığı bir şey değil. Kendi özüdür.
Kendi ve T'nin onlar
devinirken yani onlar kendinde devinir.
Bence T'nin yasanın üstündedir. Özellikle sağlık
için. Gitsin şimdi o argümanı açsın. Yani
T'nin kapısı da yapar. T'nin kapısı da yapar.
Evet, öyleyse tabii ki sen onu
nasıl yapar ya? Eğer şimdi onu tanıtlayabilirse harika.
Şimdi o T'in doğada kendini açıyor ya, doğada gelişiyor.
Ondan Lovers sonra, bir bakıma.
T'in, yani gaysız dediğimiz şey.
T'in doğadan yani. Sonra doğa ötesi.
Tamam, doğa ötesi ama doğada var.
Ama insana bağımlı.
Potansiyel olarak var.
Doğada var ama.
Logos insandan bağımsız ama T'in insana bağımlı.
T'in saltık olarak insanla, evet. insan demek yani.
Evet. Tamam, T'in insan demekse, insan da doğada yaşıyorsa,
evet.
insan da kendini daha henüz açmadıysa ya da açmışsa, yani bugüne kadar açmışsa,
kültür yapmışsa,
açmışsa, bu artık mutlak T'in olma yolunda.
Evet.
Yani mutlak T'in olduğunda, mutlak T'in yasaya ihtiyacı var mı?
Neyse,
ya da mutlak T'in yasa mutlak T'in bağlar mı?
Celtic Team kendi özünün tam açınımını gerçekleştirmiş olan team. Yani o özünün açınımı ise yasadan da daha belki de kuvvetli bir şey.
Ben de onu söyleyeyim.
Celtic yasasızlıktır.
Aynen öyle. Ya Celtic Team'in yasaya
olan... Celtic anarşizmdir.
Yani evet, anarşiz.
O zaman...
Yasaya mı gereği kalmaz?
Yasaya gereği kalmaz. Yasaya gerek
Şey sen yani burada belirli bir yasayı kastediyorsun aslında. Ama belirli
bir yasayı... Ben mesela genelde yasayı kaydettim.
Bunu çözelim ya. Yani Celtic Team ya da tam gerçekleşmiş. Homo sapiens yani etik olarak, estetik olarak, entelektüel olarak tam gelişmiş. Team yasaya ne yasasına gereksinmez ya da ne yasasıyla ilgisi kalmaz. Tüze yasalarını demiyoruz, hukuk yasalarını.
Hangi yasalar diyorsun?
Hem sen diyorsun, hangi yasalar?
İşte tüzeden bahsediyorum.
Yasa olarak yasalar bahsediyorum.
Etik yasalardan, yani devletin yasalarından.
Yok, yasanın kendi yasa olarak
yasalar. Doğa yasaları var.
Yasanın kendi kavramından bahsediyorum.
Yasalarda o ayrımı ifade etmiyorsun ama yani. Yasalarda doğa yasaları var. Bir de insan ve toplum
genelde yasa yok mu?
İnsan ve doğa, insan ve toplum bilimlerindeki insan ve toplumdaki yasalar var. İkisi birbirinin aynı şey.
O zaman bizim yıllardır burada yaptığımız felsefe deterministik felsefe oluyor. Baştan sona.
Neden? Yani.
Ya bu anlatım buna göre. Eğer tini siz doğada yasalarla açıyorsanız.
Tin doğada, tinin doğada açılması bir bebeğin, embriyonun büyümesi demek. Yani yaşlanması.
Doğru o zaten.
Tin kendini kültür olarak açındırıyor diyebiliriz. Tamam. Ya da tinsellik alanında açındırıyor. Yani bilgisinde, istencinde falan, moralinde yani tinsel açınım doğadaki açınımdan farklı bir şey. Daha yüksek. Yani tin doğanın karşıtıydı ya da doğanın ötesiydi Hegel'de.
Evet.
Tinin açınımı doğa yasalarıyla ilgili bir şey değil. Yani devletin kurulması, ahlakın gelişmesi, erdemin gelişmesi, özgürlüğün
tin
gelişmesi.
Açılmıyor belki de. Yani o öyle geliyor. Öyle ifade ediliyor. Tinin açındığı falan yok. Zaten açık.
Devlet gelişmiyor mu? Ya da etik gelişmiyor mu? Ya da bilimler gelişmiyor mu?
Sosyal bir şey. Yani bu insanların yaşadığı ortamlarla alakalı bir şey. İnsanlar yaşadıkça tabii ki devlet de gelişecek. Tabii ki sosyal hayat da gelişecek. Tabii devletler, dinler gelişecek.
Peki şey açılmak ne anlıyorsun yani, açılmayla? Yani ben seni tam anlayamadım. Açılma, Hegel'in özsel belirleniminin gelişim olduğunu söyledi. Gelişme. Dünya tarih felsefesinde erek tinin özgürlüğü, özgürlüğün bilincine kadar gelişmesi diyor. Ancak o zaman özgür olabilir. Yani burada bir gelişmeden söz ediyorum. İşte etik gelişme, ya yani moral gelişme var burada. Hegel'in tarih felsefesindeki şey, esas teması.
Zamanı kabul etmeniz lazım.
Tarih felsefesi
zamansal bir sürecin olduğunu ve bu zamansal süreç dolayısıyla yavaş yavaş
tin zamanda tin kavramı doğa da zamanda tin de zamanda.
İki kavramla bunun üzerine kurduğunda zaten hep zamanda
problem logos zamansız. Evet. Tin ve doğa ve tin.
O zaman logos ve tin bağımsızlığı iyi kurmak lazım.
Elbette. Yani tin ve doğa da bir bakıma gelişiyor ya da bir bakıma değil, gerçek anlamda gelişiyor. Çünkü orada da bir şey var.
Ben evet. Senin savunduğun şeyi anlayamadım. Yasasızlığı ortaya atıyordun.
Kozmo genesis var. Yani evren gelişiyor.
Neyi dediğin.
Yani determinizm, özgürlük veyahut da özgür istençten
olmayız.
Yani bu, bir şey olarak.
Şimdi bu konusu. Tin meyve gibi olgunlaşan bir şey olarak mı görmemiz gerekiyor? Yani böyle niye öyle bir şey olsun?
Evren de meyve gibi olgunlaşmıyor mu? Samanyolu meyve gibi olgunlaşmadı mı? Ya da galaksiler...
Bunların zaten idealleri yok mu? Yani bu olgunlaşacak olan şey...
Erekleri var diye bir
şey. Erekserlik işte.
İdeal güneş sisteminde diyelim ki güneşi bir kendindelik olarak evet ideal. Yani bu bir gaz olarak veya henüz başlangıçtaki gazımsı bulutumsu şey olarak yani
şimdi buraya tamam. Plazmaya giderseniz plazmada yasa falan yok. Yani plazmanın içinde bilinen ne fizik şey yasası var ne doğa yasası var.
Bilinen bir şey yoktur.
Bilinen bir şey yoktur. Tabii. Ya orada bir yasa olmadığına göre bu yasanın
Peki, son, ben temel bir şey sormaya çalışayım. Olmayan bir şey, hiçbir şekilde saltık olarak olmayan bir şey olabilir mi? Yani örneğin...
Hiçlik mi?
Saltık olarak hiç...
Yok, her şey diyor, yani, saltık yani, olarak diyor.
Şöyle, daha somut olarak...
Yoksa
şöyle,
nasıl oluyor?
Eğer güneş dizgesi olduysa ya da bir gezegen olduysa, onun olanağı olduğu için oldu. Ve o olanak Hegel'in şey, kendinde dediği ya da potansiyel dediği şey.
Evet.
Yani bir plazmadan eğer bir hidrojen atomu oluşuyorsa...
Orada potansiyel olarak vardır.
O zaman güneş sisteminin modeli mi vardı? Güneş sistemi geldi, o modele uygun bir şekilde tezahür.
Hayır, modeli bir yerde vardı deyince sanki güneş...
Onu söylüyorum. Yani güneş sistemi olmadan önce öyle olacağı belirli miydi?
Tabii.
Yani böyle tepsi gibi dizgesinde yani, 9 tane gezegen
belirli miydi diyebiliriz.
Başka bir yani, olan hayat olacak.
Yani, tohumun içerisinde
ağrıcında plazmanın içinde
o belirli.
Peki, güzel. Deterministik değilse diyorsun. Yani deterministik değil diyorsun. Çünkü öyle olması belirli miydi diyorsun. Öyle olacağı belirli miydi? Evet. Öyle olacağı belirliydi dersek, o zaman determinizmi doğrulamış oluyoruz. Yani güneş sistemi rastgele oluşmadı, zorunlu olarak oluştu.
Evet.
Çünkü öyle oluşması elektriksel olarak belirliydi.
O zaman o model bir yerde duruyordu.
Tanrı'nın kapısında durmuyor diyor. Yani onu, bu işte fizikçilerin metafizikten kaçma dedikleri şey.
Evet, o nokta çok önemli.
Evet.
Tanrı'nın kafası olması da enteresan tabii.
Evet, yani fizikçi öyle düşünüyor.
Ama Tanrı zarı da atmaz biliyorsun.
Bu çarşamba çok güzel açıkladın teleolojiyi. Yani teleolojiyi materyalistlerin veyahut da Tanrı ateistlerin algılamasıyla işte gerçekte olduğu
şey. Aristo algılaması arasında.
Aristo veyahut da evet. Hegel'in algılaması.
Orada bir zorluk var ama. Yani
bir zorluk var ama onu zorluğunu iyi anlatmak lazım.
Hayır, evet. Şimdi eksi 20 dereceyle
yani teleoloji,
hayat var.
Teleoloji Hegel de diyor. Teleoloji hemen diyor dışsal bir anı diyor. Bir intelligence'i şey yapar, çağrıştırır. Bak bu büyük evet, mantıklı biliyorsunuz. Doğru, başında doğru. Diyor. Yani teleoloji dediğin zaman sen biyolojiye
ben de eskiden teleolojiye şey zannediyorum. Gericilik
ne diyor?
Bir tanrı, tanrı var diye. Evet. Çünkü teleoloji telos bir amaç demek. Evet. Bir amaç işte normal olarak bir bilinçli faktöre yüklediğimiz bir şey diyor Hegel.
Evet.
Ama telos öyle şey değil. Yani bir tanrının bilincine ya da insan bilincine sınırlı bir şey gibi görmek zorunda değiliz. Çünkü teleoloji şu anda konumuz o zaten. Mekanikten ve kimyadan ayrı olarak diyor kavramın kendi için mi diyor öyle bir şey. Kendi içinden daha yüksek bir şey kullanıyor galiba her neyse. Öznel olarak var olduğu bir durumdur diyor. Yani şunu diyoruz mesela bir bitki tohumunda oradaki bitki evet. Tohumun genlerinde bitkiyi göremezsin. Yani nerede yazılı diyeceğiz?
Maket olarak yoktur onun için.
Hayır. Tohumun genlerini açıklayabilirsiniz.
Tohumun genlerinin oluşmadan önceki durumunu kaotik gibi görünen bir organik
doğayı. Ama onu açıklayamazsınız.
Bir saniye şöyle diyeceğim. Amino asitler düzeyine gelmiş ama henüz o ribonükleik asit.
Ribonükleik asit içinde hidrojen bağları bağlanmamış.
Evet, henüz onların oluşmadığı bir aşamayı düşünebilir miyiz?
Tabii düşünürüz.
O ön aşamada yani DNA'yı ve RNA'yı falan kapsamayan aşamada DNA ve RNA olanağı var mı?
Yok.
Olanağı. DNA ve RNA olanağı yok.
Nasıl
şimdi bakıldığında? Hayır.
Olana
gerçekten yok. Şimdi amino asitler serbest halde mi?
Evet.
Serbest halde. Bunlar bir merdiven gibi hidrojen bağlarıyla bir şeker, bir hidrojen, bir fosfat girecekler değil mi? Böyle bağlanacaklar. Evet. O zaman bu bir yerde yazıyor.
Yazıyor mu?
Yazıyor.
Nerede yazıyor? Sen...
Bir dakika.
Şimdi bak gördün mü sen? Metafizik yapıyorsun. Yani metafizik yapıyorsun. Yani,
tabii ki metafizik yazıyor.
Tanrı'nın kafasında mı yazıyor?
Tabii ki metafizik yazıyor. Yani Tanrı'nın kafasında yazmıyorsa bir yerde yazıyor.
Kabul.
Hazır.
Kabul. Ben
bir yerde yazıyor.
Kabul ediyorum.
Tanrı'nın kafasında yazmıyorsa bir yerde yazıyor.
Tanrı'nın kafasında yazmıyor ama... Şeyde,
logos da var.
Logos. Bir ad kullanacaksak logos diyelim. Ama logos da bir kişisel bir şey değil ya da öyle bilinçli bir şey hiç değil. Bir potansiyel durum. Demin olanak dedim ben buna. Olanak kavramı belki güzel
peki,
değil.
Peki. Burada determinizm var mı?
Saltık olarak var.
Şu şeyleri dizilir.
Yani o amino asitler kaosundan
hangi nedeni sonucu?
Kimyasal neden diyoruz sonucu? Ve kimya, kimya orada şeye geçiyor, bir bakıma teleolojiye geçiyor. Yani tamam, orada eğer o DNA'ların birleşimi bir bitki ya da bir bakteri ya da bir tek hücreli yaratığın şeyini genini oluşturuyorsa, çünkü o amino asit kaosundan oraya, amino asit çorbasından oraya geçiş var. O amino asit çorbası o DNA şeyini, molekülünü, yapısını potansiyel olarak...
Peki niçin bir defa oluyor? Bu olan bir defa oluyor.
Sonsuz kez olabilir bu. Hayır. Her durumda
bir DNA bir defa dizilir. Bir defa daha dizilmez.
Anladım. Öyle mi soruyor?
Yani, oluşumda
DNA
bir tek defa dizilir. İkinci bir defa dizilmez.
Kimyacılar da şey bilmiyorlar. Amino asit kaosundan DNA'ya nasıl geçildiğinin evrelerini
onlar bilmesinler.
Bilmiyor. Onlar buldukları zaman orada şey göreceğiz. Neden her eğer orada aşamalar bulacaklarsa niye her aşama zorunlu olarak öyle? Yani onu felsefeciler onu gösterecekler. Kimyacılar şeyi bulacaklar. Amino asitlerin DNA'ya doğru organize olmalarını ampirik olarak bulacaklar ve eğer aynı kimyacı oradaki zorunlu gösterirse o zaman felsefeci gibi davranacak.
Yani o zorunluluklar mantıksal olacak tabii ki. Evet. Yani
evet.
Başka türlü olamaz.
Başka türlü olamayacak bir süreç olur. Yani kimya şeyi gösteriyor bize. Hidrojen şeyse, artı bir potansiyel durumunu taşıyorsa, oksijen eksi iki negatif yükünü taşıyorsa o zaman onlar kimyasal olarak bir araya gelmek zorundalar. Ayrılabilirler de. Yani
ben onu ama bu şey biliyorum ama şunu da söylüyorum. Organik bir nesne, organik bir bitki ya da neyse ismi koyulan, Latince ismi olan organik bir nesneyi bitirin, bir daha olmaz. Bir defa olmuştur.
Türem yok hocam diyorsun. Nereden biliyorsun?
Aynı koşullar varsa, aynı koşullar önemli.
Aynı koşullar. Çıkmasın. Yani dinozorlar daha niye çıkmasın?
İkimiz daha bir şey düşün. Dinozorlar gibi yani.
Ya da resim
kenar bir
şey. Çıkmaz.
Yani aynı koşullar varsa ya da gerekli koşullar varsa fazlası olabilir. O zarar etmeyebilir. O zaman aynı şey sonsuz kesin
denemek. Deneyleri şey oldu ama. Başarılı
olma. Aynı koşulları
gerekli koşullar sağlayamadılar.
Öyle, yani koşullar
o kadar.
Koşulları kaybetmek kolay yani. Bir binde bir santigrat.
Ama gene söylüyorum bir yerde yazıyor.
O zaman metafizik
yapıyoruz. Yani logos dediğiniz şey bir anlamda eğer logosu kavram olarak kabul ediyorsak o bütün açılımıyla onu şey yapmamız lazım ve eğer bir yazı ise yazı.
Ama onu işte,
bir şey olarak almamak lazım. Logos demek tüm açılım açılmış, onda hiçbir gizlilik yok demek bir tarafıyla.
Yani logosu bu kadar genel anlamda kullanıyoruz ama yani bu nasıl bir şey? Yani gerekse nasıl bir şey olduğunu ben hayal edemiyorum.
Logos görünümüz var.
Ya nasıl bir şey olabilir ki? Bir alan mıdır? Bir alan mıdır? Bir molekül dizilimi midir? Bir şey midir? Yani
her maddesel şey bir şey midir? Arada bir sürü telef olmalar, bir sürü yok olmalar, bir
öyle bir şey logos diyoruz ki.
Anormaller oluyor.
Yani düşünmek bile...
Ama bütün bunların sonucunda
evet.
Kutsal bir şey oluyor.
Peki
yani,
o
anomaliler
kutsallığın dışında mı, o sistemin dışında mı, o kodumuzun içinde, o da onun...
O oluşum kodumuzun... süreci içerisinde momentleri ama son noktaya evet. Geldiği tamam. Zaman kutsal
ama
yani, bir şey oluyor.
Onun içinde.
Onlar da
o bütün tabii, içinde.
Fonksiyonel değil ya da...
Yok olmalar,
yani o da doğa yasalarına göre oluyor. Evet. Biyoloji, doğa süreçlerinde olan her şey doğa
yasalarında.
Anomaliler
de değil mi?
Evet. Yani şey olduğu zaman bir insan bebeği doğumda şey oldu, sakat doğduğu zaman ya da
mucize olmuyor orada yani.
Evet. O doğanın bir hatası. Yani Hegel çok genel bir şey söylüyor. Doğa diyor kavrama karşılık düşmeyi başaramaz her zaman diyor. Kavramda şey yok. Hata yok ama
bir de şey diyorlar.
Realite kavrama çok
aslında bütün canlıları şöyle bir bakarsak mesela denizin altında uçanlar veya yaşayanlar çok
İnsanın tuhaf,
anormal biçimler
var
mesela, vatoz var falan, ne kadar tuhaf bir biçim. Hoş. Ama o biçimleri deneye, ustal olan insan.
Şeyde bir canlı yaşıyor, o suyun altında, okyanusun kaç bin metre derinliğinde krater çıkışları var ya, biraz çıkışlarının ve
inanılması çıkışlarının.
Evet, çok yüksek bir sıcaklık. ve zehirli filan bir sürü gazların bazıları
o ortamda yaşıyorlar.
Kimyasal reaksiyonlar yüksek olmuş.
İnorganik ve besleniyor. İnorganik ve besleniyor.
O da anlaşılmaz bir şey.
Mineraller.
Burada Hegel kendi zamanında da bu tartışmalarla karşılaşmış belli. Şöyle diyor sayfa 560'ta, teleolojik ilke dünya dışı bir anlak kavramı ile bağlı olduğu ve buna göre dindarlık tarafından kayırıldığı düzeye dek gerçek doğa araştırmasından uzaklaşmış görünüyor.
Onun için biz zaten hep kavramı zannedersem doğa biliminden de.
Evet. Yani
şu teoloji. Zaten şu küçük yani bundan sonraki mantıkta şurada daha önce konuşmuştuk şey ereksel İlişki için düzeneksellik ve kimyasallığın birliğidir.
Evet. Ereksellik
için. Düzeneksellik ve kimyasallığın birliğidir. Şimdi bunu söylediğine göre o demin söylediği şeyi nerede söylüyor onu bilmiyorum da hani ister istemez bir entelekt
anlak
anlak,
anlak.
Şeyin varsayımını kabul ediyor. Etmek gerekiyor bu ereksellikten bahsediyor.
Yani çünkü erek ya da amaç kavramı istenci gerektiriyor gibi görünüyor.
Evet.
Düşünen bilinçli bir varlığı gerektiriyor gibi
görünüyor. O da görünüyor. Mantıklı geliyor. Yani,
dindarlar bunu kabul ediyorlar kolayca. Çünkü Tanrı onlar için zaten amaç.
Var, var olan.
Dünya Tanrı'nın amaçladığı bir şeydi diye görüyorlar. Kolayca çözüyorlar. Yani o ama sadece o önermenin içinde kalıyorlar ve nasıl Tanrı'nın istediği konusunda çok fazla bir şey söylemiyorlar. Eğer bir
niye dinler, istediği konusunda söylüyorlar?
Niye istediğini söylüyor? Yani onu söyleyebilirler belki ama bilimcinin, görgül bilimcinin o aşamaları Tanrı'nın neden de istediğini göstermesi gerekiyor. Yani şimdi evrim yani konusunda aynı şeyi söylüyorlar. Evrim zorunlu olarak Hristiyanlar karşı değil. Ya da dine karşı değil. Ya da Tanrı'ya karşı değil. Çünkü Tanrı da evrim sürecini istemiş olabilir pekala diyorlar.
Yani tamamen antropomorfik.
Yani yüzünden kurtarmak için.
Tanrı yapısında bu şekilde ortaya.
Orada bir yasa varsa, evrim bir yasaya tabi olarak varsa yasayı...
Yani evrim konusunu ateizmle birleştirmek ya da Tanrı'yı çürüttüğünü düşünmek bir saplık. Çünkü dedikleri gibi, dindarların dedikleri gibi öyle böyle Hristiyanlar var, muhtemelen öyle Müslümanlar da var. Yani Tanrı evrimi istedi. Yani Tanrı kavramı, us kavramıyla çakışabilir ya da çakıştırılmayabilir. Bu dindar bilincinin sorunu. Yani felsefenin şeyi değil, sorunu değil. Eğer tam olarak çakıştırılırsa o zaman eğer bir dindar bilinç onu başarırsa onda karşı çıkacak bir şey yok. Yani her şeyi bilimsel olarak açıklıyorsa ve Tanrı bir bilim adamıydı diyorsa kabul. Yani öyle bir bilimsel bilimci gör. Şeyler öyle. Leibniz. Leibniz'e göre Tanrı o kadar eksiksiz bir evren oluşturuyor ki ona bir daha onu düzeltmek için, bir daha onarmak için, bakımdan geçirmek için müdahale etmesine gerek yok. Bunu şey için söyledi, Newton'a karşı söyledi.
Deist Newton,
deist demek pek doğru değil, olmayacak ama Newton'un tanrısı ise arada bir müdahale gerektiren türde dizgeler, güneş dizgeleri üretebiliyor. Çünkü Newton şey diyor, yani güneş bu kadar muazzam bir yapı, mekanik olarak, saf mekanik olarak işlemez diyor. Arada bir bozulur ve o zaman Tanrı buna müdahale eder ve her şeyi tekrar eski düzenine getirir. Leibniz buna karşı Tanrı'nın diyor öyle kötü saat yapacak kadar beceriksiz bir mekanikçi olduğunu düşünmemek gerekiyor diyor.
Yani Tanrı o kadar yüce, o kadar olağanüstü, insanüstü, hatta o kadar her şeye kadir ve hatta o kadar insan aklının alamayacağı bir şey ki.
Ama Tanrı kavramında
yani böyle bir şey.
Tanrı kavramına içkin bir şey. Yani Tanrı kavramını koyduğun anda ve onu yaratıcı olarak koyduğun anda bu böyle olması
gerekiyor. Böyle kabul etmiş
olur. Evet. Hatasız olması gerekir.
Hatasız.
Yani, ve üstün olanı üretmesi gerekir, belirlemesi gerekir. Yani Newton o zaman aslında Tanrı'yı da anlamayan birisi. Şimdi örek örekte tam olarak az önce takıldığımız noktayla ilgili şey var, bir problem var. Yani erek, şimdi erek olmayan bir şey. Yok. Değil mi? Ontolojik olarak
öyle bir şey yok.
Yok öyle bir şey.
Gelecekte olan bir şey.
Gelecekte olan bir şey nasıl olabilir?
Olamaz.
Erek yine var. Erek var olan bir şey. Çünkü erek diyoruz ve amaç diyoruz ya da yani bilinçli ereği
kutu bırakacak. Ama tersi bir şeyi de söyleyemez miyiz? Erek kendindeliği de barındıran bir şey değil mi aslında?
Yani. Ona ikaz geliyor zaten. Yani erek erek çelişkili bir kavram. Erek bir taraftan söz ediyoruz. Erekten, ereğin varlığından söz ediyoruz. Ama olmayan bir şeyin varlığından söz ediyoruz.
Ama daha yaşanmamış bir şey.
Yaşanmamış, realize olmamış bir şey.
Realize olmamış.
Bir saniye, realize olursa zaten erek değil, sonuç olurlar da o. Tamam işte. Yani erişilmeyen şeyin adı erek.
Ancak doğal bilinç, ama doğal bilinç şey diye düşünüyor. Ancak realize olduğu zaman vardır diyor.
Doğru.
Kim, erek mi?
Evet. Yani edimselliği ve
realize olduğu zaman yoktur aslında.
Aslında yoktur abi.
Realize olduğu zaman kalır çelişki. O zaman ortadan kalkar. Yani ereğin realizasyonu ereğin ortadan kalkması anlamına geliyor. Ereğin olumlu olması, ereğin olumsuz olmasını getiriyor.
Erek ancak ereksel, erek olarak var olduğu sürece bir potansiyeli anlatıyor.
Yani olumsuz yani bir varlığı. Yani. Olmayan bir şey. Evet. Potansiyel dediğimiz şey aslında var
olan. Potansiyel olması. Geçmişle alakalı
değil mi? Doğal bilincin sebilliği diyelim buna. Yani çok seyrek olarak kullanılıyor. Belki ama doğal bilinç çok şey yani ahmak bir bilinç. Çünkü varlığı ancak edimsel olarak anladığı için potansiyelin varlığını reddetmesi gerekir. Ama aynı zamanda da potansiyeli de kabul eder o. Düşünmeden.
Potansiyeli çok kullanır.
Potansiyel enerji der. Potansiyel olarak şudur falan der. Ama aynı zamanda da potansiyel olana itiraz eder. Öyle bir şey yok ki der. Çünkü bu henüz şey, ideada, henüz düşüncede, henüz idealde olan bir şey. Enteresan değil mi? Yani doğal bilinç hiçbir şekilde mantıklı düşünmüyor. Yani bu sefil bir bilinç biçimi ve gerçekten ileride insanlık bunu gördüğü zaman kendi...
Peki niye doğal bilinç var?
Evet yani bu kadar fuzuli ve gereksiz bir şey niye var?
Neden var ve niye bu kadar geldi?
Bu kadar bu bilinç birbirine tarih boyunca 10 bin yıldır parçalıyor. Evet. Evet. Ondan önceki 100 bin yıl boyunca da birbirini yiyor yani.
Şu anda böyle.
Şu anda hiç olması şey yapmıyor, yamyamlık yapmıyor.
Dinginlik halinde şu anda, yamyamlık
yapmıyor. Yani doğal bilinç böyle, aptal bir bilinç. Açıkça yani, erek kendisi zaman karşı çıkıyor çünkü potansiyel. Ama potansiyelin varlığını doğruluyor, potansiyelin olmadığını, kendinde olduğunu şey yapamıyor.
Doğal bilinci de bir evre olarak görmek lazım. Yani. Evre olarak onu da görmek lazım.
Ama ne kadar uzun bir evre.
Uzun. Yani uzun olmasa bir yansın yarı yoldaki durum olur.
Tarihin kendi şeyinde çok izafe bir şey tabii. Yani bir şey.
O zaman erekte bir çelişki çok açık olarak görünüyor. Yani bunun olmadığı, henüz realize olmadığı açık olarak ve realize olduğu zaman da erek olmaya son veriyor. Şimdi o zaman olmayan şey ne?
Ege'nin şurada söylediği önermeyle nasıl bu kadar yani gerekselik kimyasallık ve düzenekselliğin birliğidir.
Onu demek ki
burada yani Ege'nin söylediği şeyi söylüyorum yani bu önermeyle nasıl bağdaştıracağız?
Evet.
Şimdi gerekselliğin olmadığı
evet, onu önerme olarak söylüyor Engel. Hiç açıklama yapmıyor arkasında. Onu Levent
önerme ne?
Ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim.
Önerme ne?
Levent ne nasıl söyleyecek sen pas geçersen.
Önerme mi?
Önerme ereksellik mekanik ve kimyanın birliğidir.
Ereksellik mekanik ve kimyasalın birliğidir.
Çünkü ikisi de kapsanır yani ereksellikte.
Evet.
Öyle olması lazım.
Zor bir.
Şimdi doğal bilinç mekaniğe ve kimyaya kilitleniyor. Şey yok, liselerde teleoloji diye bir bilim yok biliyorsunuz.
Esas olarak kimyasallığın kendini ortadan kaldırması.
Öyle mi?
Kimyasallıkta mekanik kapsanıyor. Yani kimyanın kendini...
Kimya demek kovalent bağ demek.
Kimyasallık kendini ortadan kaldırdığında...
Afinite diyor iyi yanına. Kovalent, bağ. Bağ, bağ denen şey. Mekanikte bağ yok mesela. Bir gezegen ötekine bağlı diyor.
Ama kimyasallık da var.
Onların bağıntısı dışsal diyor iyi yani. Aslında yerçekimi de dışsal bir şey gibi. Onu da
göremeyiz ki.
O da içsel gibi görünüyor.
Hadi.
Kütlelerin bir çekimi değil mi?
Evet.
Gravitasyon.
Yani zorunlu olan bir şey ve kütle varsa çekim var. Onlar eğer onu da söyledi. Orada bir
ama onun yanı dışsal.
Bulanıklık var, kapalılık var. Yani mekanik bağıntı dışsal bağıntıdır.
Belki ilk bakışta
kimyasal bağıntı ama. Şey. Ona da tam içsel bilmiyor da. Şimdi onlara bir bakalım. İlgili nesne doğasını oluşturan ve varoluşun onda bulduğu içkin bir belirliliğe gelir. İlgili nesne, yani afinitesi, bu paragraf 200, afinitesi olan bir nesne. Kimyasal, fiziksel, mekanik nesnenin afinitesi yok. Ayrımı yok. Ya da yani o nesneleri birbirinden ayıracak bir belirlenim yok, özel bir belirlenim yok. Bütün mekanik nesneler öyle kendi başlarına birer bir gibi duruyorlar. Yani onlar toplak oluşturuyorlar. Dışsal olarak bir araya gelebiliyorlar. Birbirlerine dürtü ve basınç uyguluyorlar. Ya da itme ve basınç uyguluyorlar. Böyle dışsal güçler. Aggregate. Toplanma yani bir fasulye yığını toplak oluşturuyor. Bir para yığını bir toplak oluşturuyor falan. Ya da bir toprak toplağı olabilir. Bu mekanik. Mekanik ve kimyanın ayrımı önemli. Yani bunun şimdi Hegel şeyi açıklamıyor bize. Organik moleküller nasıldır, şeker nasıl, glikoz molekülü neden öyle bağlar içerir falan. Onlar amino asitlerin özellik. Bu tür şeylere girmiyor. Doğa felsefesinde biraz daha detay var ama kimyanın kavramının çünkü kimya kavramı ve mekanik kavramı bunları bunlar çok erken kavramlar şeye göre. Kimyadaki en son gelişmeleri düşünürsek ve de başlangıçtaki kim? Yani kimya simyadan geliyor diyorsunuz. Simya metal ilişkili, metallerin dönüşmesiyle özel olarak ilgileniyor. Ve de dua var simyada. Yani Newton simya yaparken dua da ediyor aynı zamanda. Yani metalleri toprağa gömerek onları altına dönüştürme gibi bir beklentileri var. Bu yine bilimcinin yani bu kimya tarihine yüklenmeyen bir şey. Kimyanın kabul etmeyi istemediği bir şey ama öyle aslına bakarsak. Daha sonra pozitif bilime geçiliyor bir bakıma yani kimyada. Kimya kavramı ve mekanik kavramı arasında şimdi nesne bölümü üç kavramı içeriyordu. Mekanik, kimya ve teleoloji. Yani Hegel mekanik nesnenin ilişkilerinin dışsal olduğunu, ötekilerin içsel olduğunu söylüyor ve Erek için diyor, kendi için var olan kavram, yani şeyden ayrı olarak, mekanik ve
kimyadan
ayrı olarak mekanikte diyordu kavram nesnenin dışındadır.
Evet.
Yani mekanik nesne ne olacaksa ya da belirlenimini bir bakıma dışarıdan alıyor. Ve ama kimyada bir içsellik var çünkü kimyasal nesneler arasında bir ilgi var. İlgi ayrımı gerektiriyor. Sanki mekanik nesneler arasında bir ayrım yok. Bunlar tamamen bunlar bizim manatları gibi.
Bağımsız.
Kendi başlarına duruyorlar her biri birer bir. Ama kimyasal nesne ayrımlı nesne, different nesne ya da affiniteli nesne ve bunlar daha sonraki kimyada bugün de kullanılan bu aslında. Yani hidrojen artı taşıdığı için oksijenle eğilim içinde duruyor. Ona doğru eğilim ya da eğilim taşıyor. Yani eğilim değil, eğilimden çok farklı bir şey olarak anlamak gerekmiyor. Sadece özel bir eğilim olabilir. Yani moleküller arasındaki eğilime diyoruz.
Peki bizde kozmos kavramı varken biz mekanik nesnelerin ya da toplakların tamamen ilgisiz olduğunu ya da ilginin çok dışsal olduğunu söyleyebilir miyiz?
Şimdi zaten dediğim gibi güçlük orada yatıyor. Yani bu şeyde nesne dolaşsız. Şimdi Hegel mantığın ya da logosun bir açılımını izlemek zorunda. Şimdi nesne kavramını aldığı zaman ilk olarak nesne dolaşsızlığı içinde alınacak. Yani hiçbir belirleme, hiçbir ilişki, hiçbir olumsuz zaman kapsamayan birler olarak alınacak nesneler. O zaman burada şey diyemeyiz biz, yer çekimi nesnenin doğasından geliyor diyemeyiz. Çünkü nesne kavramı,
o kavramı kendinde değil, evet.
Değil, evet. Bir bakıma öyle düşünmek gerekiyor. Yani çünkü yer çekimi özdeğe özünle ama özdek ve nesne aynı şey değildi. Eğer nesneyi yer çekimiyle bağlarsak o zaman özdeksel olmayan nesneleri yer çekimine bağlamış.
Şimdi şöyle bir hata yapıyoruz. Ben de şimdi kendi kendime düşününce mesela gezegenleri düşünürken aslında o gezegen kavramına, o çekim kavramı, o birbirine içkin zaten. O gezegenle o kendi kavramında o var zaten. Ama biz onu sadece bir mekanik şeyi olarak bir an için düşündüğümüzde orada tamam. Ona düşsel. Evet. Ama biz onu gezegen olarak yani o zaman, şeyin parçası olarak o zaman
kuvvet
tamam.
Kuvvet var ya çekim kuvveti. Yani
orada o mekaniğin şeyi daha iyi çıkıyor.
Yani nesneyi özdeksel olarak evet. Düşünmemek gerekiyor. Böyle düşünürsek
sağın oldu
bence. Güneş sistemin nesneler ilişkisini gösteriyor ya da oradaki yani her şeyin nesne aslında.
Tasım yani olan, sistem dediğin zaman, güneş sistemi dediğin zaman orada zaten şey kurulmuş ve orada tamam. Orada şey belli.
Tabii. Ya şöyle diyor, saltık nesnedir tanımı en belirgin olarak, belirli olarak Leibniz'in monatlarında kapsanır. Monat bir nesnedir ama kendinde temsil edici ya da tasarımsaldır ve dahası evren tasarımının bütünlüğü olması gerekir. Monadın yalın birliğinde tüm ayrım, salt düşünsel, bağımlı bir ayrım olarak bulunur. Bağımlı ne demek? Onu, yani sanki dışsal bir ayrım olarak gibi görünüyor. Monatta şey var.
Görün mü? Yani görelik anlamda.
Olabilir. Yani monad kendi için varlığın bir versiyonu gibi görünüyor. Şimdi kimyanın kimya konusunda başka bir şey söylememiz gerekiyor mu? Yani afinite var. Bu afiniteler iki nesnenin ya da nesnelerin afinitesi onları birliğe getiriyor ve bu da bir ürün diyor. Yani bu ürün konusunda yine çok az şey yazıyor. Ürün tekrar öğelerine ayrışabilir. Yani bu da şey değil. Teleolojik ürün gibi bir durumdan farklı. Yani sodyum klorürü tuzu şey yaparsan nesnelerine tekrar ayrıştırabilirsin. Onu belirtiyor. Kimyasallık şimdi şey dedik, Hegel yöntemini uyguluyor. Yani bu yöntem uygulaması olmasaydı Hegel bu kadar çok yaygın, çok sayıda bu kadar türlülük gösteren bir problem alanından giremezdi. Ya da bunları böyle şey yapamaz, organize edemezdi. Yani nesne önce dolaysız. Dolaylı nesne ne olabilir ya da tikel nesne ne olabilir? Nesne bana da benziyordu. O zaman bu nesnenin dolaysızlığını kırması, belirlilik kazanması, ayrım getirmesi anlamına gelecek.
O da kimyayla.
Yine de nesne karakterinden dolayı nesnenin ayrımı aslında yine şey olacak. Yani kendi kendisinden ayrımı olacak. Yani nesne ve nesnenin ilişkisi.
Bölünme mi olacak?
Bölünme gibi bir şey.
Kimyasallık ayrımı.
Different diyor. Yani eğinin bir bölünmeyi gerektirir mi? Onu çok şey olmasa, yararlı olmasa da kullanabiliriz. Eğilim bir ya da dip ayrım aynı şey bir bakıma. Aynı değil tabii ama bu bağlamda onlar paralel gidiyorlar. Burada şey var. Nesne ilkin salt ilgisiz kendiyle bağımlıyken buna karşı kimyasal nesne ise kendini baştan sona başkasına bağımlı olarak gösterir. Yani kimyasal nesne bağımsız değil. Birkaç kimya konusunda söylediğim birkaç şeyden biri bu. Bağımlılık var. O da yine eğilimle ya da ayrımla birlikte gidiyor. Ya bağımlı kimyasal nesne. Belki niye bağımlı diyebiliriz. Yani ilişkinin bağımlılık tipinde olması enteresan. Düzeneksel nesnelerin birbirleriyle bağıntıları ilkinsal dışsal bağıntıdır. Doğada güneş dizgesini oluşturan değişik gök cisimleri birbirleriyle derin ilişkisi içindedirler. Yani Hegel burada bunların ilişkisini gerçek ilişkisi olarak görmüyor.
Öyle mi demek istiyor acaba?
Acaba öyle mi?
Bence derin olduğuna göre yani birlikte deviniyorlar. Doğru. Gerçek mi dolayısıyla deviniyorlar demek.
Evet. Ve kendilerini bu ilişki yoluyla birbirleriyle bağlantılı olarak gösteriyorlar.
Tamam.
Evet. Derin, uzay ve zamanın birliği olarak gene de salt bütünüyle dışsal ve soyut bağlantıdır. Bu anlamda ben tabii. Acaba yer çekimlerimizi dışsal bağlantı olarak görebilir
miyiz? Görebilirsin tabii. Görebilir. Çok zayıf bir kuvvet olduğu için, çok zayıf bir kuvvet olduğu için öyle görülebilir. Çünkü gerçek bir
zayıflıkla
ya o çok zayıf
kavramlar.
Yani koca kütleni çektiğini ben elimden şu kadar şeyden kaldırabiliyorum yani. Şu kalemi koca dünya çekiyor. Evet. Koca bir kütle çekiyor. Tamam, ben onu şu kadar kuvvetle kaldırabiliyorum.
Yani o bir şey değiştirecek gibi görünmüyor. Zayıf olması, kuvvetli olması. Bu da yine önem verdiği nokta. Bunlar diyor, bu bağlantılar olmazsın bile. Yani Jüpiter'i alıp Güneş sisteminin dışına çıkarsak Jüpiter olarak kalmayı sürdürecek. Kimyasal olarak ilgili nesneler ise neyse zaten ilgileri yoluyla odurlar. Ve böylece kendileri birbirleri yoluyla ve birbirlerini de bütünleştirmeye doğru saltık itkidirler. Yani
zorunlu bağlantılı görüyor burada.
Evet, kimyasal nesne. Yani şey kimyasal nesne değil. Oksijen eğer iki elektron taşıyorsa yörüngede iki elektron taşıyorsa o kimyasal değil. Asal gazlar kimyasal değil.
Niye bağlantı kurmaz mı onlar?
Kurmuyor bağlantı.
Hidrojen kurmuyor mu?
Hidrojen kuruyor. Çünkü göre, kimyacı kimyadan öğrendiğimize göre ya da kimyasal bilincimize göre
diyoruz ki yörüngesinde iki elektron varsa bağlantı
yörüngesi ikiyi tamamlamak zorunda.
İkiyi tamamlamak zorunda kurmuyor o zaman.
Ama asal gazlar, argon mesela.
Neon.
Onlar doygun durumdalar ve onlar kimyasal değiller.
Değiller. Kimyasal olmamaları, bağ kurmamaları da
evet.
Demek istiyor.
Bu da doğru.
Neydi demek? Peki?
He?
Kimyasal bu nedir?
Kimyasal?
Kimya değil
de. Eğilim yok. Kimya, mekanik temel
olarak
kimya.
Olduğu için.
Tamam da ona ne isim vereceğiz? Argon'a ne isim vereceğiz?
Argon'a kimi? Element. Gaz. Ama kimyasal değil.
Radikal mi diyoruz onlara? Radikal mi diyoruz?
Helyum da oluyor.
Giriyor mu? Herhangi bir helyum bileşiği var mı? Ya da argon bileşiği biliyor musun?
Yok. Kimyasal tepkime girmez
aslında. Argon lazer var da.
Argon kullanır. Ama argon
mu? Ortam olarak
argon, demir argon var mı? Demir oksijen var.
Da öyle.
Ama demir argon yok.
Hayır da yani terminoloji olarak buna argona bir kimya demiyor muyuz? Kimyasal bir oluşum.
Element diyoruz. Element demek kimya demek değil. Yani kimyasal olması için eğilimli olması. Hegel'in eğilim dediği şey ya da o dönemde kimyacıların eğilim, afinite dedikleri şey bugün yörüngede boşluk denen şey ya da elektron ayrıcılığı denen şey. Hatırlıyorsunuz kimyadan, yani oksijende şey var, 6 elektron var galiba, 8 olması gereken yerde, o yüzden -2.
Doğrudan 2 elektron alıyor
başka bir şey. O zaman gergin uçlar diyor, yüksüz öğe, bunlar kimyasal süreç buna göre gergin uçların yüksüz öğesini ürün olarak getirir.
Ne demek o?
Ürün.
Gergin uçların yüksüz
öğesini... Gergin diyor bunlara. Geçpante ya da geçpant denen şey. Yani,
ama bunu bir şeye göre söylüyor ya.
Gergin diyor. O da kim? Hegel bunları kimya kitaplarından okuyor. Yaptığı o. Yani buradaki kimya çözümlemesi Hegel üniversitede geçirdiği saatler muhtemelen kütüphanede geçiyor. Evet. Yani boş saatleri kütüphanede. Kimya okuyor, jeoloji okuyor, tarih okuyor. Aslında ne yazılmışsa estetik okuyor. Ve onları şey yapıyor. Yani ne gibi şey diyorlar. Aristoteles gibi. Yani o gününün bütün bilimini özümsemiş biri ya da bilen birisi diyorlar. Çünkü çok yani 200 yıl önceki düzey o kadar bugünküyle karşılaştıracak gibi değildi.
Entelektüel kanibal mi diyordu Chopin?
Ne diyordu?
Entelektüel yamyam.
Yamyam diyordu, evet. Chopin ağır.
Kim diyor? Chopin ağır.
Biz karşılığında
Peki bir Protestan teoloji eğitimi nasıl bir şeydir acaba?
İnovatif o eğitim
diye bir şey. Yani o şeyi Protestan'ınki nasıl bir şey?
Hani bu soru neden geliyor? Arkasındaki soru ne?
Yani Hegel teoloji eğitimde...
Tübingen teoloji enstitüsünde okuyor.
Ne okuyor?
Yorumlar okuyor yani.
Orada da kimya, fizik falan
okuyor
herhalde.
Yok. Orada pozitif bilimleri var
herhalde. Subhanelerden ispat ediyor belki de.
Yani dedi ki bugün tanrı bilim okuyan, ilahiyat okuyanlar ne okuyorlar? Ona benzer şeyler okuyor. Yani bir sürü boş inerisi
doğa bilimleri okuyorlar ama onların yorumlamasını...
Ha tabii.
Tasarımsal
şeyler yani şimdi, var. Şeyler...
Doğa bilimcinin teleolojisi gibi.
Şu anda felsefe programı tekrar modifiye edilmiş ve Türkiye'de okullarda felsefe diye öğrencilere bir tür tanrı bilimsel felsefe yapıyorlar.
Yani ilahi felsefe. Aristoteles yerine Farabi okutuyorlar.
Nerede?
Cumhuriyet'te okudum.
Aynı şey.
Evet.
Aynı şey. Farabi ondan bugün çekiyor zaten.
Yanlar feda ama.
Farabi bilmiyorlar. Farabi tanımıyorlar. Tanıyamadılar. Yani Farabi'nin gerçekten Aristoteles gibi olduğunu anlamadıkları için ondan çekinmiyorlar. Çünkü ona karar veren, bakan Farabi anlayabilecek biri değil. Dolayısıyla Farabi şey diye düşünüyor.
Büyük İslami
gibi şey düşünüyor falan diye düşünüyor.
Ama o konuda bir şey düşünüyor. Ya. Gerçekten.
Yazarsan biz okuruz. Bizim içimizdekiler pek okumaz. Biraz.
Ama Aristoteles'in de bütün yapıtlarını okumuş olmak lazım yazmak için.
Evet. Yani yine de şey diye düşünenler var galiba. Daha eski programdan daha iyiymiş.
Ama işte insanlar sinirleniyor. Aristoteles yerine Farabi okutuyorlar falan. Eyvah mahvoluyoruz falan. Aslında başka onu açıklamak
lazım. Ya Farabi, yayınlayacağız Farabi'nin şeyler kitaplarını. Biraz zaman
geçiyoruz.
Yani Aristoteles yerine Farabi okutmalarından üzülmüyor musunuz lazım?
Asla. Tabii.
Ama niye üzülmemiz şey lazım? Niye üzülmemiz lazım?
Yine ister istemez şey hazırlıyorlar, Farabi için uygun izlenim hazırlıyorlar.
Evet.
Farabi tanınıyor, yani Farabi'nin büyük bir felsefeci olduğu biliniyor.
İslami bir durum diye insanlar karşılaşıyor.
Evet. Ama bir tane Aristoteles de Hristiyanlıkla özdeşleşti.
Yayınlar, yani onu okutanlar da o niyetle okuyor zaten.
Yani amaç o, altındaki giz o.
Yani insanlar da o niyet dolayısıyla karşı.
Skolastik dönemde şey demişler, yani aslında doğuştan Aristoteles Hristiyan'dı diye okutuyorlarmış.
Tamam, şimdi Farabi Müslüman'dı diye öğretecekler ve sonunda şey olacak, Aristoteles bugün en büyük felsefeci olarak kabul ediliyor. Farabi de en büyük felsefeci olarak kabul edilecek ama bugün Aristoteles Hristiyan felsefeci olarak kabul edilmiyor. Hiç bir tek düşünen insan yoktur Aristoteles'i. Hristiyan düşünür diye kabul ediyor.
Ama bir zamanlar bile 18. 19. Tamam. yüzyılda aslında Aristoteles doğuştan Hristiyan'dı diye
bir tanesi. Daha önce o skolastik dönemde öyle yoksa yani modern dönemde Aristoteles...
Sahil arasında 400-500 sene yok mu?
Modern dönemde Aristoteles Hristiyan'da kabul edilmiyor. Onlar Sokrates de Hristiyan gibi sayıyor.
İsa.
Şimdi bu modernleşen bilinç ya da rasyonelleşen bilinç kendini böyle acılı süreçlerden geçirerek eğitiyor. Yani bu onun acısı. Onun acısını kendi içinde yaşayanlar da belki de o şey eğitimi şey yapıyorlar. Birlikte yaşıyorlar. Yani doğal bilinç, popüler bilinç bir anda Aristoteles'i en büyük felsefeci olarak kabul edemez. Ama önce İslamik felsefeci olarak falan kabul edecek. Bu şekilde tanıyacak. Daha sonra daha özgürce düşünecek.
Aradan en azından 8-5
yıl. Ama hidayetini de okutabilseler gibi. Ona dair gerçekten bir şeyler söyleyebilseler çok güzel.
İbn Sina da Aristoteles'i.
Söyleyeyim. Farabi'nin kendi sözlerini bilmiyorlar. Yani şimdi bu şeyde o Farabi Türkçe çevirenler de Osmanlıca'nın arkasına gizliyorlar onu.
Muhtemelen.
Anlaşılmaz bir şekilde hem Türkçelerle çeviriyorlar hem de tamamen anlaşılmayacak sözcükler kullanarak çeviriyorlar.
İbn Sina bulmak lazım. İbn Sina.
Batılı metinlere bulmak lazım.
Bunda var
şey. İbn Sina.
Metafizik. Bunda metafizik.
Bu da
İslam
dünyası bunları unuttu. Çünkü bunlar şeyler.
Aa, böyleymiş.
Ama
İbn-i Rüşd örneğin ateistlerin İbn-i Rüşd'ü unutuluyorlar.
Osmanlıcadan, Farsçadan çevirenler.
Onun şey var. Ünlü bir pasajı var ki ve onlara şimdi şey yap, nesne dönelim mi?
Yani, evet.
Nesne kimya elementer böyle. Kimyasal olmak demek eğilimli olmak. Eğer eğilimli, yani biz her nesnenin kimyasal karakteri yok. Argon da nesne.
Eski dildeki şeyine eğilimin
afinite
eğilim.
Eğilim tendansi dedim ya, tikel bir eğilim, afinite.
Temayil.
Temayil olabilir. Ama temayile eğilim dersek...
Temayil. Meyletme.
Özel bir eğilim biçimi mi? Yani tikel derken.
Evet, eğilim...
Eğilim başka.
Eğilim ayrı, eğilim ayrı.
Yani bazı eğiller...
Eğilim biliyoruz da eğilime ilk kez duydum ben açıkçası. Eğilim.
Eğilim.
Evet. Yani şimdi bazı diller daha tikelleştiriyorlar bazı sözcükleri, hepsini değil. Yani örnek nasıl verebiliriz? Yani örneğin yürümek, tamam bu genel bir sözcük, bütün dillerde var ama kırda yürümek şey olabilir, daha özel bir sözcükle anlatılıyor olabilir. Ve o zaman o sözcüğü yürümekten ayrı olarak öğrenen, duyan bir yabancı anlayamayacak.
Yani, Arapçada kumun 100 tane filan ismi olduğu söylenir. Onların bazı ayrımlar da içerdiği evet. Söylenir. Doğrudur yani. O çölle kumlar özel durumları
şey yapmak için kavramlar. Biz bunu insanlar arasındaki ilişkilerde kullanırsak yanlış olmaz. Yani şu şuna iyinimli diyebiliriz ama biraz ukalalık gibi görünür. O zaman o ölçüde şey... Uyun olmuyor. Ama kimya insanlar arasındaki ilişkilerde de kullanılan bir terim. Yani mecazi olarak kullanıldığı düşünülüyor ama değil. Orada da şey var. Beynim var. Bir tarafta elektron eksik, bir tarafta elektron fazla. Ve yani o bir şey, ürün getiriyorsunuz sonuçta. Bir, yüksüz bir ürün getiriyor. Kimyasal
özüm kavramlarıyla karşılaştırmaya çalışıyorum. Mesela pozitif, negatif, olumlu, olumsuz yani benzeri kavramlar.
Özden çok burada yargıyla karşılaştırıyor. Çünkü hem kavram alanında kavram alanındayız.
Tamam, tabii ki.
Hem de bu kimya momenti ayrım kapısı olduğu için yargıya karşı düşüyor kavrama göre. Ve yargıda, yani bu ansiklopedinin çözümlemesi şeyden, büyük mantıktan yer yer daha
tamam. Şimdi iyi. Mekanikle kimyasallığın şeyi, ekselliğe nasıl bağlanır?
Evet, şimdi ona geliyoruz. Onu Levent açıklamadı. Onu açıklamadı. Sır olarak
yapıyorum. Sırf anladınız.
Evet, kimyasallık kendini nasıl kaldırıyor ortadan?
Şimdi kimyasallıkta bir erekten söz etme olanağı pek yok. Yani çok şey, cılız bir şekilde var gibi görünüyor. Çünkü kimyasal nesneler şey yapacaklar, potansiyel olarak birbirlerini istiyorlar. Hı hı. Şeyde bir potansiyel yok.
Bu mekanikte. O zaman bu eğilim...
Mekanikte.
Yani mekanikte yok.
İlgisiz, dışsal.
Monadlar var.
Gerçekten var. Onda itme çekme yok mu? Mekanikte de itme çekme.
İşte yer çekimi dışarıdan gelir diyor Ege. Yani bir nesne var, bir başka nesne de var. O nesne, o nesneyi çekmiyor. Neden çekmiyor? Çünkü nesne özdek değil. Ya da nesne bir cisim değil. Nesnenin özdeksel durumdaki nesnelerin ilişkilerini kuvvet ve onların özdek doğaları sağlıyor. Yani nesneyi biz hemen cisimsel özdek olarak düşünmemek durumundayız.
Taş toprak olarak düşünmemek.
Evet, öyle. Yani dışsal diyor. Çünkü şundan da dışsallığını anlayabiliriz. Dolaşsız olan nesne de içsel. Hiçbir belirlenim yok. Dolaşsız demek, içeriksiz demek.
Evet.
Belirlenimsiz demek.
Kavramında baktığımız
zaman. Boş, yalın diyor. Sıpsık yalın sözcüğünü. Yalın dendiği zaman onu gerçek anlamda almamız gerekiyor. Kimyasal nesne yalın değil. Onda şey var, ayrım var. ya da bir olumsuz ama
ayrımda ilişki olarak.
Neden ayrım var?
Çünkü nesne değil, kimyasal nesne.
Mekanik nesne değil, kimyasal nesne ve o da mekanik nesneden geldi. Yani o nesnenin kendiyle ilişkiye girmesi, nesnenin her şeye rağmen yalınlığın da bir belirlenim olduğunu anımsamamız gerekiyor ve yani mekanikten kimyaya geçiş problemi, onu da tekrar ele alacağız. Şimdi burada bize şu anda yarayacak olan şey, teleolojiyi kimyadan ve mekanikten ayıracak olan nokta, teleolojide bir belirlenimin olması, kimyasal nesnede olduğu gibi, değil mi? Yani dolaysız değil. Renk ya da teleolojik durum mekaniği ve kimyayı kendi içinde kapsıyor diyor. Yani şimdi onun düşüncesini izleyelim. Yani varsa ki biz de öyle bir çıkarsamaya zorlandık. Yani teleoloji dedik olsa olsa bu ikisini kapsamak zorunda olabilir. Kimyayı da mekaniği
de. Birliği
de. Şimdi burada şeyi düşünmemek gerekiyor. En yararlı olacak şey şu. Biraz önce okuduk. Devim uzay ve zamanın birliğidir. Güzel. Bu demek değil ki uzayı alırsın, zamanı
üstüne
alırsın.
Üstüne zamanı korsun, toplak yaparsın devim. Öyle değil. Yani kimyar ve mekanik.
Tamamlarsan devim denen şey uzayı ve zamanı kapsıyor. Yani bunu Hegel fizikten öğreniyor aslında. Çünkü yol ne? Devim
nedir? Zamanda gidilen yol.
Evet. Yol ve zaman ilişkisi, uzay ve zaman ilişkisi. Yani şimdi Hegel'in normal fizikten ayrı olarak söylediği şey, orada fizikte formül dışsal bağıntıların bir ilişkisi olarak dışsal faktörlerin bir bağıntısı olarak gösterilen şeyi
o özsel olarak,
göstermek. Yani normal fizik de biliyor uzayın ve zamanın birlikte devimi oluşturduklarını.
Peki başka bir felsefeci mekaniğin ve kimyanın şeyle bağlantısını koyuyor mu teleoloji?
Bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Yani Kant'a bakmak gerekir. Kant'ta olabilir.
Hayır, bana çok ilgisizler gibi geliyor da hiç.
Şimdi şimdi bir şeye dönelim. Bir an Heidegger'e dönelim. Onu düşünüyordum ben. Bu devim devimin uzay ve zamanla ilişkisi, yani Hegel'in şurada söylediği şey. Devim uzay ve zamanın birliği olarak diyor. Bu paragraf 200'ün sonunda. Uzay ve zaman. Bunu bağıntı ya da birlik olarak söylüyor. Bunu bir Heidegger tarzında etimolojik felsefe yapan bir düşünür söyleyebilir mi?
Zor. Zor mu? Olamaksız.
Devim uzay ve zaman birliğidir diyor Hegel. Ve fizikçi de öyle diyor aslında. Yani devim örneğin devim dediği şey onun yol. Değil mi?
Ya devim için uzay ve zaman gerekir de şey değil mi?
Kısa devim diyor. Yani ve onun uzay ve zaman ilişkisi olduğunu fizikçi biliyor. Yani hız eşittir yol bölü zaman. İvme eşittir hız bölü zaman falan. Bunları fizikçi biliyor. Ve fizikçinin de öyle demesi gerekir. Yani devim uzay ve zamanın birliğidir.
Ya da uzay ve zamanı belirleyen şey devimdir.
Birlik demek, evet. O da denebilir. Yani çünkü onu dediğimiz zaman, yani
devim yoksa uzay zaman da yok.
Ters, çünkü irrasyonel. Yani tabii. Devim yoksa uzay ve zaman da yoktur demek. Devim uzay ve zamanın birliğidir demek de aynı şey.
Aynı şey.
Burada değişen şey, iki anlatım arasındaki fark. Birinde şey var, mantıksal olarak önce önsel olan önde duruyor felsefenin şeyinde. Peki tersinden söylersek, uzay ve zamanı devim oluşturur dersek, o zaman mantıksal sırayı bozmuş oluyoruz ama şey değil, asla itiraz edilecek bir şey değil. Çünkü uzay ve zamanı düşündüğümüz zaman devimi düşünmezsek saçma olur. O yüzden uzay ve zaman devim tarafından oluşturuluyor.
İşte uzay ve zamanın bir devim oluyor olduğunda da zaten.
Evet.
Niye peki devimden bağımsız uzay veya devimden bağımsız zaman düşünülemez mi?
Düşünmemek gerekiyor. Çünkü uzay her durumda zamanı kendi içinde kapsıyor. Zamanla birlik, bir olmak zor olur. Yani o birbiri olmak zorunda. Uzay her durumda zamansız olamaz. Ve zamanla birlikte uzay ise eğer gerçekten noktaya gelmiyorsak
hemen şart, o anda
noktaya düşünmüyorsak nokta dinginliktir denebilir.
Evet.
Ama nokta bir soyutlama. Yani nokta uzayın bile olumsuzlanması, devimin de olumsuzlanması. Yani bu noktada dikkat ederseniz uzay da olumsuzlanıyor, zaman da olumsuzlanıyor. Ya yani nokta zaten devimsizlik demek.
Boyutsuzluk.
Hüseyin Zeno'nun şeyi bu. O kalkülüsle ilgili olarak gördüğü nokta bu. Devim sonsuz küçük. Nokta.
Bir de devim boyutsuz. Boyutsuz olmuş.
Öyle diyor zaten. Gerekiyor. Yani uzaysal nokta değil pardon. Ama uzaysal nokta dediğimiz şey ancak sonsuz küçüklük olarak düşünülebilir. Yani şey değil. Sadece soyut bir geometrik nokta gibi değil. Uzay ve zaman. Bunlar analitik olarak ayrılabilir. Yani bunu dil felsefecisi ayırt edebilir. Ya da
kavramsal olarak
ayırdılar.
Hayır.
Dene. Mantıksal olarak bir şeyi düşün ve real olarak zamanı olmayan bir uzay. Nokta dışında.
Mantıksal olarak hangisi önce geliyor? Uzay mı zaman mı?
Fark ediyor musun? Hegel uzayla başlatıyor şeyi. Yani uzaydan zamana geçiş yapıyor ve orada Heidegger Hegel'i kırmaya çalışıyor varlık ve zamanda ve tabii ki şeyi anlamıyor. Yani Hegel'in verdiği bir tasarıma dayanarak Hegel'i çürütmeye çalışıyor. Ama şeyi Hegel'in burada yani Hegel artık daha sonra Askıbe'de o kadar şeye girmiyor. Tasarımsal ayrıntılar, örneklere falan girmiyor. Yani uzay Heidegger'e göre Hegel'in şeyi yanlış. Uzay ve zaman birliğini ileri sürmesi ya da
uzaydan ispatladı ya artık. Belli yani uzay ve zamanın gereksiz olmayacağını bilim söylüyor. Yani pozitif bir şey.
Yani bu ama mantıksal olarak söylemek önemli. Yani uzay ve zaman
deneye dayalı olarak
uzay ve zamanın birliğini uzayı zamansız olarak düşünmek mantıksal olarak olanaksızdır diye yani bunu görebilmemiz gerekir.
Çok açık aslında.
Öyle bir uzay düşün ki zaman yok. Olabilir mi? Anlat düşünün.
Hayır ama ışık hızını geçince geri dönüyorsun ya.
Konusu bende zaten daima böyle bir soru işareti yaratan bir olay. Yani daima yani zaman kavramı kendisi.
Doğru. Yani. Onun yanıtı zamanı başka bir şey olarak düşünmeyi istememekten geçiyor. Yani zaman nedir sorusu yanlış bir soru.
Yani zamansız bir uzayı daha kolay kabullenebiliyorum da.
Geometrik uzay.
Yani.
Geometrik uzay.
Evet.
O kolay. Evet, dediğim
gibi. Ama uzaysız bir zaman.
O güzel.
Uzaysız zaman.
Nasıl?
Nasıl?
Yani
uzaysız
zaman açıklaması zor gibi bir şey.
Şu an belirttiğin şey bir yerde Hegel'in sırasını da atlıyorsun. Niye uzay önce? Çünkü zamansız bir uzay her şeye rağmen daha kolay düşünülebilir.
Evet, evet.
Ama zamana geldiğimizde artık uzay orada zorunlu olarak bulunacak.
Varlık ve özün ilişkisi gibi.
Evet. Tamam. O yüzden de eğer sıralama gerekiyorsa gel.
Önce.
Değil sıralama. Önce uzay sonra. Mantıksal öncelik. Mantıksal öncelik. Varlıksal öncelik değil. Yani uzay önce vardı da sonra zaman geldi falan diye de düşünmek doğru değil. Ama
kavramında önce uzay sonra.
Evet. Yani uzay daha yalın kendi başına düşünmeye daha uygun bir kavram.
Zaman kavramı ne zaman çıkmış? Saat ne zaman icat edilmiş?
Zaman kavramı yani, saat zaman tasarımı.
Daha önce mesela güneş saati
kullanılan zaman tekrar zaman onlarla ilgili değil. Zaman şu
ölçmek için kullanılan.
Evet, o bir devrim. Yani kum devrimi ya da ne buradaki yayların şartları şey, evet. Ya da güneşin devrimi. O zaman değil. Zaman her zaman şimdi. Yani zamanın her zaman şimdi olması demek zamanın bir bakıma her zaman nokta olması demek.
Ya da uzayın her zaman yani nokta
zaman,
olması.
Her zaman nokta olması demek.
Devrimsizlik demek.
Ve zamanın kendini
sonuca varırsın. Demin çünkü nokta için ne dedik?
Çok güzel. Ancak o şekilde zaman değil. Evet. Zaman devinebilir ya da zaman kavramı devinebilir. Çünkü zamanın şimdinin o bengi şimdi diyor ona. felsefeciler bengi şimdi. Her zaman sonsuz şimdi. Her sonsuz şimdinin ortadan kalkması ancak nokta olmasıyla olanaklı. Çünkü nokta dediğim gibi ortadan ortadan. Ve o zaman gelecek dediğimiz moment olanaklı oluyor. Eğer şimdi kendini ortadan kaldıracak bir nokta olmasa
yaşayacak olmayacak.
Geçmiş de olur. Doğru değil mi?
Doğru.
Yani bu işin felsefesi bu. Fizikçiler ne derlerse desinler. Fizikçiler sanıyorlar ki saatin oradan oraya gelmiş. Saat
o zaman.
O zaman. Ya da
güneşin ilerlemesi.
100 damla suyun düşmesi. O kadar değilse fizikçileri kutlamak gerekiyor. Ama zamanın kavramı bu ve bu aynı zamanda şiirsel bir şey
var.
Aynı zamanda şiirsel bir şey.
Yani şiirsel olarak evet.
Zaman ortadan evet, kalkması, evet. Yani şimdinin ortadan kalkması geleceğin olana ve o da geçmişin olana. Ne diyor fizikçiler?
Zamanı büküyorlar onu.
O kadar değil dedi.
Hayır yani
zamanı
büküyorlar. Yani mesela ölçümler yapılıyor, kırmızıya kayma, maviye kayma, bu şeyler çok diğer ölçümler var yani zamanla alakalı saptamalar yok şey değil.
Ya ama hepsi nesneye dayalı ve deneye dayalı yani, ölçüm. Yani bu,
o dalga boyunu kullandığı zaman da yine
sabit
kolu gibi
bir, evet.
Araçtan yararlı.
Fark etmiyor. Yani.
Görgülleştiriyor.
Daha hassaslaştırıyor yani.
Evet.
Burada kullandığı çarkın dışında orada senin söylediğin evet, ışını evet. Vesaire.
Atomistler atomun titreşmesinin de zamanında çıktı.
Tamam.
Zaten. Yani atomun titreşmesi de atomun hareketi. Peki, hareket de yani. Tabii hareket yani kendi çekirdeğinin titreşmesi. Evet. Atomun kendi çekirdeğinin titreşmesi de.
O zamanı varsayan bir şey.
Tabii.
O zamanı belirleyen bir şey değil.
Zamanı belirleyen
kendisi
bir şey
zamanı
değil.
Var. O titreşim devim olduğu için zamanı kapsayan bir şey. Dolayısıyla zamanı kapsayan bir şey zamanı tanımlamada kullanılmamalı. Çünkü şimdi, kendisi zamanı kullanıyor.
Şimdi varsayım olarak titreyen yani, ve hareket eden her şeyi durdurur.
Ne diyecek? Bu böyle bir tanıtlama var. Bu şey Occam tanıtı diyor Hegel buna. Kant kullanıyor bunu. Yani bir şey tanımlarken ya da tanıtlarken o şeyin kendisini o tanıtlamada kullanıyor. Yani şimdi biz zaman moleküllerin atomların titreşimidir dersek
titreşim dediğin zaten zaman var.
Zamanı kullanan bir şey.
Tamam. Şey oluyor. Totoloji oluyor.
Totoloji oluyor. Yani.
Şimdi şöyle bir şey varsayın. Şu anda hareket eden, titreşen ne varsa hepsini durdu. Zaman duracak. Değil mi? O zaman uzay duracak. Önce zaman duracak. Ters. Yani Hegel'in söylediği önce uzay sonra zaman. Tersten gidersek önce zaman sonra uzay.
Pek anlayamadım ama yani öyle bir soyutlama yaptığımız zaman
uzayın durması ne
demek? Şu anda uzayda titreyen bütün atomlar ve her şey durduğun
noktasal zamanı
noktasal zamana geldi.
Yani
bunu yaptığınızda uzayın anlamı kalmayacak.
Devim
devim olmadığında.
Devim olmayacak.
Devim olmayacak.
Uzayın anlamı kalıyor gibi görünüyor bana. Yani pekala geometrik bir uzay düşünebiliyorum.
Sadece geometrik bir uzay. Hı. Ama işe yaramayan bir uzay. Devim olmadığı için.
Olabilir. Bir şey yapamayacağım. Daha fazla yani derine giremeyeceğim ama yine de şey zamanı anlamak için mekanik devrimleri kullanmak. Çünkü atomun şeyi titreşimi mekanik.
Peki felsefede neyi kullanıyoruz?
Kendisini kullanıyoruz.
Ne diyoruz?
Yani zaman zaman şey
oğlunu yiyen baba.
He?
Oğlunu yiyen baba.
Neyi kullanıyoruz?
Kronos.
Zaman olmanın ve olmamanın birliği diyebiliriz.
Evet.
Yani zaman zaman şey değil. Bir süreklilik ya da bir çizgi evet, değil.
Yani bu çok şiirsel, güzel bir şey söylüyor.
Yok yok doğru. Aslında olmamanın olmamanın birliği. Yani çelişkiye gittik gene.
Tabii. Yani o çelişkisi olduğu için zaman devimi doğuruyor bir yerde.
Mümkün kılıyor.
Tabii yani bu demin konuştuğumuz konuda
şey, tamam, uzay da aynı şey değil mi? Noktanın ve sürekliliği
yani noktasal zamandan bahsedersen
noktanın ve sürekliliği yani uzay da kendini öyle var ediyor. O da çelişerek var ediyor.
Ama bence de an sözcüğü
çelişik olmayan hiçbir şeyin var mı?
Tamam,
evet. Değil mi? Yani bana öyle geliyor. Ben bildiğim için söylemiyorum da düşünerek böyle bir şey çıkarttım.
O ben onu şeyle bağdaştırdım. Anlamak. şey anlamak demek onu an yapmak, zihin yapmak.
Yani anlamak, anlamak.
Yani bana... Türkçedeki anlama sözcüğü, mesela İngilizce ile karşılaştırırsak...
Yani çok küçük parçasına bölmek, o anla bölmek.
Ahmet öyle diyor. Yani zamanla bağdaşır, bağdaşır diyor.
Ben öyle bağdaşırım.
Bilemeyeceğim. Yani etimolojiye yani, bak...
Etimolojik kökenini bilmiyorum. Araştırmadım bunun da. Yani her zaman o bana onu andırıyor, anıştırıyor. Yani.
Yok, bence anlığı almak daha mantıklı.
Anlamak, anlamak kökünün, anlamak sözcüğünün kökü an değil. Yani andan daha fazla bir şey. Anlam.
Ama anlamda
anlam.
Belki de hiç onunla alakası yok.
An sanki anlık sözcüğündeki an yani moment zaman bağlantısını
hatırlatıyor. Şeye bakın bence bir etimoloji
sözcüğü var bende bir tane etimoloji sözcüğü ama bulabilir miyim? Apilio
çıkarsanız bakmak lazım.
Apilio çıkarsanız bir şey gibi görünmüyor. O zaman yine erekle devam edelim ve geçebilirsek ideaya geçelim.
Evet, tamam.
Ama okuyalım yani çünkü birimizin göremediğini başkaları görebiliyor.
Anmak da öyle bir şey aslında.
Hangisi?
Anmak.